Ayrım 18.
Arkasından, eskiden köylü tohumu tarlasına ektikten sonra dört gözle yağmur yağmasını beklerdi. Kuraklık köylüler için en büyük korkuydu. Şimdi devlet barajlar yapıyor, biriken sular kanallarla akıtılarak bağları, bahçeleri, tarlaları sulamakta kullanılıyor denmekte ve böylece kuraklık yüzünden çekilen kıtlıkların da tarihe karıştığı eklenmektedir. Hangi barajdan toprak sulandığını bilmiyorum, ayıp değil ya. Tohum ıslah istasyonlarının da barajlar kadar verimli olduğunu söyleyebiliriz. Bir çalkavu makinesinin o yüzünden kaç köyden sökülüp kaç köy dolaştığını, en sonunda yarısının bir köye, yarısının bir başka köye verilerek işe yaramaz hale getirildiğini, ancak öteki parçayı buraya alacağız diye her iki köye umut verildiğini çok gördük. Bu ders kitabına bakacak olursanız biz yoksulluktan değil bolluktan yakınmaya başlarız. Dertten değil neşeden patlarız. Çünkü kredi kooperatifleri, toprak ofisi ve zirai donatım kurumu yoluyla köylünün bütün dertleri dindirilmiş, işleri yoluna konulmuştur. İşler yoluna konulur da halk bayram etmez mi? Masallarda olduğu gibi kış boyunca eğlenirmiş halk. Köylüler hiç yorgunluk duymaz. Daima neşelidirler. Ekin biçme ve harman zamanları onlar için birer bayram gibidir. Ambarlar dolduktan sonra keyifler büsbütün artar. Köy düğünleri güz mevsimine rastlar. Kazanlar kurulur, kuzular çevrilir. Sazlar çalınır, türküler söylenir. Oyunlar oynanır, güneş tutulur. Düğün ve bayram günlerinde herkes sandığında saklı milli kıyafetini giyer. Davul zurna sesleri etrafa yayılır. Kış geceleri de ocak başlarında ihtiyar gazilerin savaş hikayeleri dinlenir. Koca nineler en güzel Türk masallarını anlatır. Genç kızlar mani söyler. Kore savaşlarındaki Türk askerlerinin kahramanlıkları bütün canlılığıyla onların dilinde yaşar. Yaşasın iyimserlik, yaşasın masa başı ve yaşasın 600 yıllık gül bülbül edebiyatı. 5. sınıflarda hükümetin kuruluşu, görevleri konusu üstünde duruyorlar. 14. sayfa şöyle başlıyor. Kabineler başvekillerin adıyla anılırlar. Mesela Adnan Menderes'in kurduğu kabineye Adnan Menderes kabinesi veya Adnan Menderes hükümeti denir. Bu kitabın yazıldığı tarihte Menderes ülkenin üstünde kuş uçurtmuyordu. Demek ders kitabı yazanlar da sıyrılamamışlar o baskı havasından. Oysa hükümetin kuruluşunun ya da başbakanlığın önemli bir görev olduğunu yavrucuklarımıza anlatmak için Menderes'in adına sığınmanın dal kavukluk yoluyla ülkeyi düşsel olarak bütünüyle kalkındırıp cennet gibi göstermenin, çocukları zehirlemenin, çocukları yararı olacağı yerde bu kitabı yazanları olur belki. İnsan bu yarayı kapatmaya niyetli olmadığını gördüğümüz bakanlık adına üzülüyor. Neden hep bu Rakım Çalapala'nın kitabını seçtiklerini sorarsınız öğretmenlere. Atlas Yayınevi çokça yayınlamış, öteki kitaplar bulunmuyor, onun için bunu aldırıyoruz derler. Menderes'ten aldığı kredilerle bu kitapları yazıp yayınlayan Atlas Yayınevi sahibi Rakım Çalapala'yı Cumhuriyet'e kanat gerenlerden saymıştır TRT programcıları. 1946'da Aksuköy Enstitüsü'nü yıkmak için oraya müdür yapılan Kemal Kaya'nın Aksu'ya kurucu olarak yollandığını da aynı programda gösterdikleri gibi. Aslında hangi kitabı aldırsalar tadı yok. Ankara köylerinde olduğu gibi yurdun her yerinde çatır çatır okutulan bu kitaplar 27 Mayıs'ın anlamını tam olarak gölgelediği gibi düşüklerin yurda ihaneti gerçeğini de unutturmaktadır. Görüyorsunuz ki özellikle köy okulları olup bitenlerden resmen haberli değil. Çok kitap sistemi ha? İşte bu olur sonucu. Bilgi yok, kalite yok. Aldatmaca var, yaltaklanmaca var. Neredesiniz köy okullarında vaktiyle okutulan canım yıl kitapları? Neredesiniz tek kitap sistemi zamanında çocukların eline verilen değerli ders kitapları? Ve ey neredesiniz bu gerçeklere parmak basacak ilgililer diyorum. Diyorum ama MC'nin kabul ettiği, gerçeklere ve bilime aykırı, yine iktidara dal kavukluk eden yazarların kaleminden çıkan ve de 1977 yılından beri okutulan kitapları tek kitap sistemi uygulanıyor olsa da yine benimsemiyoruz. Dün bir başbakanın adına sığınanlar, bugün de bu kitaplarda Ağrı Dağı'nı dağların başbuğu olarak göstermekte ve daha başka yerlere sığınmaktadırlar. Ders kitapları nasıl olmalı? Bilindiği gibi okul kitapları bir sınıfın bir dersi için esas olarak kabul edilen kitaplardır. Ders kitabı ya da okul kitabı olarak anılırlar. Okulda öğrencilere kesinlikle öğretilmesi gereken konular olduğu düşünüldüğünden, bu konuların okullarda belli yaşlarda ve belli sınıflarda okuyacak çocuklara göre düzenlenip kitap halinde basılması öteden beri eğitkenlerce konu edinilmiştir. İlk ders kitabını Comenius 1592-1671 yazmıştır. Bu kitabın adı Orbis Pictus'tur. O gündür bugündür çok okul kitabı yazılmıştır. Bu kitaplar devirlerin ve de ulusların eğitim öğretimden ne anladıklarına, çocuklarına ne vermek istediklerine ve yaşam anlayışına göre özellikler taşırlar. Eski okul kitaplarının genel özellikleri şöyleydi. Eski okul, çocuğu geliştirmede kitaptan başka araca başvurmazdı. Bu yüzden eski eğitimciler kitapla verilecek çok bilgiyle çocuğun yaşama daha iyi hazırlanacağını düşünerek akla gelen her şeyi okul kitaplarına doldurmuşlardır. Çocuğun bunu anlayıp anlamayacağını, sevip sevemeyeceğini düşünmemişlerdir. Bu kitaplar çocuğun yaşam boyu karşılaşmayacağı bilgileri de içine aldığından boşuna bir yorgunluk ve karışıklık yaratıyor, asıl önemli konularda bu karışıklıkta değerini yitiriyordu. Ayrıca çocuğu etkin yapacak bir yöntemle yazılmadıklarından öğrencilerin tüm işi ders kitabını ezberlemekten öte gidemiyordu. Konular bol resim ve grafiklerle canlandırılmıyordu. Anlayışlar değiştikçe okul kitaplarının çocuğa göreliği ve az kusurlu oluşu sağlanmaya başlamıştır. Günümüzde ders kitabı öğrencinin yararlanacağı önemli bir araçtır. Okul kitapları öğrencinin kendi kendine hazırlayacağı bir görevi konuların başında ve sonunda vermelidir. Söz gelimi, coğrafya kitabında şu madde üzerinde yapılan grafikleri incele, verilen sayılara göre bir grafik çiz, haritadan nehirlerin uzunluğunu ölç, bunları grafikle göster gibi. Öğrencilerin yaşam içinde karşılaşmayacağı, kendine yararlı olmayacak bilgiler kitaplarda yer almamalı. Bu da çocuğun çevresi göz önünde tutularak yazılacak kitaplarla sağlanır. Kitaplar öğrencinin anlatımını geliştirici nitelikte yazılmalıdır. Konular çocuğun anlayış düzeyine uygun olmalı ve bol resimle, grafikle canlandırılmalıdır. Öğrencilere yardımcı kaynaklar vermeli, bunları nereden bulabileceğini göstermelidir. Kitabın düzenlenişi iyi, kağıdı ve baskısı iyi olmalı. Satır aralıkları, harf büyüklükleri iyi ayarlanmalıdır. Böyle kitapları çocukları düşünmeyen, kârdan zarar etmekten korkan, özel kesimin üretmesi zor bir iştir. Bu nedenle yukarıda sayılan nitelikleri içeren kitapları Türk çocuklarına verebilmek ereğiyle işi 1933'te devlet üstlenmiştir. Bu aynı zamanda ucuz kitap üretme anlamına geliyordu. Para babaları cici demokrasinin gelişinden yararlanarak baskılarını artırdılar ve çocukların sırtından semirme yollarını 1949'da açtılar. Yani o tarihte çok kitap uygulaması başladı. Artık içerik, baskı, anlatım geriye, fiyatlar ileriye gidiyordu okul kitaplarında. Bu uygulama 25 yıl sürdü 1973'e kadar. Birçok yayıncı zengin oldu. Bırak çocuğa göreliği, bırak güzel Türkçeyi, şöyle normal dille yazılmış kitaplara özlem çekmeye başladı milletin çocukları. 1973'te tek kitap uygulamasına geçildi. Ama bu beklenen anlamda değil, bölücü, kışkırtıcı, çağ dışı içerikli MC kitaplarına geçişti. Yani daha da geriye gidişti. O yüzden lafı da çok edildiğinden aklı başında yazarlar bile toplumun istediği yolda tek kitap uygulamasının bayrağını açacakları yerde işin püf noktasını bilmedikleri ya da unuttukları için çok kitap uygulamasına dönülmesini savundular ister istemez. Olan oldu, gelelim şimdiye. Para babalarının çok kitapları 1978-1979 öğretim yılında okutuldukları gibi daha sonraki yıllarda da okutuldu. Bundan sonra tek kitaba, güzel kitaba dönme işi çok zorlaşacaktır. Oysa 1978 yılının başında iktidar değişikliği gerçekleşir gerçekleşmez bu konuya el atılsaydı, ülkenin çocukları yararlı bir bayram edebilirler, yeni öğretim yılı başına yeni ders kitapları yetiştirilebilirdi. Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını uzman kişilere ya da uzman gruplara yazdırır. Bunun yönetmeliği vardır. Bu işi yarışma açarak da yaptırabilir. Her iki durumda da kitapların kabulü, o dersle ilgili iki bilim adamı, bir öğretim uzmanı, bir dil ve üslup uzmanı tarafından incelenip seçilmesine bağlıdır. Dil ve üslup, bilimsel doğruluk, eğitsel değer yönünden olumlu olmaları aranır kitaplarda. Kitaplar yayınlanmadan önce onları kullanacak öğrenci ve öğretmenlerin de denetiminden geçirilmeli, tutarlılığı uygulanarak saptanmalıdır. Ders kitapları yepyeni bir anlayışla, çağdaş bilimin verilerine uygun olarak arı Türkçe ile yazılmalı, daha doğrusu bu nitelikleri olmayan kitaplar kabul edilmemelidir. Ya da Türkiye'de her konunun yetişkin, çağdaş kafa yapısına sahip uzmanı vardır, onlara yazdırılmalıdır. MC'nin ise Mehmet Kaplan, Mübahat Kuyel ve benzeri gibi uzmanlık karşıtı uzmanları vardır Türkiye'de. Abdülhak Hamit'ten bu yana geçemeyen yazın edebiyat kitaplarına en genç ozanlardan, öykücü ve romancılardan metin seçilmelidir. Bu ülkenin yazarını bu ülkenin çocuğuna okutma yolları bir bir açılmalıdır. Tarihsel gerçekleri, felsefeyi, coğrafyayı ve benzeri konuları da kitaplarda aynı yenilikte çağdaş bakış açısıyla işlemelidir. Bütün sorun, çağ dışı MC kitaplarının okullardan kovulduğu gibi, gelecek öğretim yıllarında devlet eliyle yazdırılıp bastırılan çağdaş ders kitaplarına dönülmesi sorunudur. Ama Eğitim Bakanlığı'nı ele geçirenler, nedense bu önemli konuya eğilmiyorlar ve yılları boş geçiriyorlar. Oy hesabı içinde olmalılar. Laik eğitim. Yürürlükteki anayasamızın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Aynı anayasanın 21. maddesinde de şu hüküm vardır. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Birbirini tamamlayan bu iki maddeyi içine alan anayasa 27 Mayıs'tan sonra halk oyundan geçerek kabul edilmişti ve yürürlüktedir. Bu duruma göre laik devlet sayılırız. Çağımızda uygulanan bilimsel eğitim ilkelerinin dışına çıkmadan yurt çocuklarını eğitmek zorunda olduğumuzu da anayasa saptamıştır. Bunların uygulanmasını bizden istemektedir. Biz kimiz? Senato, Millet Meclisi, hükümet, tüm devlet örgütü. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyen Türk ulusu, yasaların isterlerine de aynı inançla uymuştur, uymaktadır. Yasaların ne yazdığını bilmemek kişileri kurtarmaz da. Halkımız bunu bilmektedir. Yalnız halkımız mı, halkı yönetenler, onu daha iyi yönetmek, işlerini daha bir düzene koymak, çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak görevini yüklenerek meclisleri dolduran saylavlar daha iyi bilir bunu. Bilmek ne söz, yasa koyuculuk ve o yasaların tam uygulanması görevini de omuzlarına yüklenmişlerdir. Eski ve yeni anayasada yeri olan laiklik, Atatürkçülüğün başta gelen öğelerinden biridir. Devletin din işlerine karışmamasının gerekliliğini duyurur. Laiklik ilkesini benimsemiş devletler din işleriyle uğraşmazlar. Dinsel eğitim yapan okullar açmazlar. Devlete karşı din okulu, din kursu açanlar olursa onları da önlemekle yükümlüdürler. Laik eğitime gelince, laik eğitim ilkelerinin uygulandığı okulların programlarında din dersine yer verilmez. Böyle bir okul, çocukların ve velilerin din ve mezhep ayrılıklarından gelme etkilerine çalışmalarında yer vermez. Fransız devriminden beri insanlığın laik okula kavuşması için savaşılmaktadır. Bu savaş, var olmak ve insanlık tarihinde iz bırakmak isteyen toplumlarda zaferle sonuçlanmıştır. O toplumlara kurtuluş getirmiştir. Hangi toplum hala kurtulamamışsa, karanlıklarda kalışının nedeni bu zaferi kazanamayışıdır. Bu gibi toplumları yönetenler, küçük çıkarları uğruna ve dünyanın gidişini izlemek gereğini duymayarak toplumlarına büyük kötülükler ediyorlar. Yeni anayasada olsun, eskisinde olsun laiklik ilkesi vardır. Buna karşın bu ülkeler ne devleti yönetenlerce ne de hükümeti yürütenlerce umursanmazken laik okulu ve laik okul kavramını savunan aydınlara, eğitkenlere pek az rastlanıyor. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş ve gelecekten umudu kesmiş bir durumda günlü gün etmeye bakmaktadır. Laikliği benimsediğimiz ve devlet okullarında uygulamayı kabul ettiğimiz halde bugün bu ilkeyi çiğnemekteyiz. Örneğin ilk ve ortaokullarda din dersleri okutulmaktadır. Okutulan derslerinde dinle pek ilgisi yoktur. Güvercin hikayesi, göç hikayesi diye sürüp gitmektedir. Bu oy toplama ortamını yaratma ve elden bırakmama çabasının sonucudur. Orta ve yüksek dereceli din okullarını da düzinelerle açmış bulunuyoruz. Onlardan da devrimlere ve her yeniliğe karşı küme küme insan çıkmaktadır. Okullarda mezhep kavgaları, fakültelerde mescitler, mescitleri ihya eden ve oruç tutmayan öğrencilere yemek vermeyen okul müdürleri, kısa kollu giyinen bayan öğretmenlerine kafir diyerek saldıran imam hatip öğrencileri alıp yürümüştür. Öte yandan bir takım bilim adamlarına ısmarlama yoluyla yazdırılan ve 1976-1977 ders yılından başlayarak okutulan ders kitaplarında iş laikliğin ötesine götürülmüş ve bölücülüğe kadar vardırılmıştır. Profesör Mubahat Küyel'in yazdığı Felsefeye Başlangıç kitabından aldığımız şu bölümlere bakın. Ehl-i sünnet, Kur'an-ı Kerim'e olduğu gibi inanış ahkamına uyanlardır. Şia, din başkanlığı meselesinde Ali'yi tutanlardır. Bunlar Ali'yi tanrı mertebesine çıkaran Galiye'dir. Galiye'ye göre domuz eti ve şarap dince yasak, haram değildir, helaldir. Evli erkek ve kadının evlilik dışı cinsel ilişkiler kurması zinada helaldir. Din yasasının buyruklarını dinlememek gerekir. Bu teori, Alevilik kuramı, bütün sosyal düzenini kutsal kitaptan, Tanrı'nın buyruklarından alan bir toplumda böyle teorinin vermiş olduğu imkandan yararlanarak yürürlükteki siyasi gücü başka deyimle devleti ele geçirmek isteyen kişilerin kendilerini Tanrı olarak biricik güç olarak sunabilmelerine çok elverişlidir. Özellikle Şiiler arasında ben Tanrıyım Enel Hak ya da cübbemin altında Tanrı var iddialarıyla ortaya çıkan bir kesim mutasavvıfın davranış ve düşüncelerini ölüm karşılığıyla ödemelerinin gerçek sebebi bu olmalıdır. Ayrıca devlet otoritesine karşı gelen bozguncu eylemler de yine bu teoriyle felsefe yolundan yasallaşmaya çalışmışlardır. Pir Sultan Abdal Nesimi Simavi, sayfa 54. Lise 3. sınıfta okutulan bu kitaplar, sayıları 25 milyona aşkın Alevi vatandaşların da ödediği vergilerle basılıp onların çocuklarının da okutulduğu dersliklere sokulmuştur. Laik Cumhuriyet'in temel yasalarından biri olan Öğretim Birliği Yasası'na ve Anayasa'nın 153. maddesine göre İmam Hatip okullarının yalnızca din görevlilerini yetiştirmesi gerekir. Oysa bu okullar da amaçlarından saptırılmış, oy aracı yapılmışlardır. Bu yüzden de boyuna artırılmıştır sayıları. 1963 yılında sayıları 26 iken 1977 yılının ortalarında 300'ün üstüne çıkmıştır. MSP Genel Başkan Yardımcılarından birinin söylediğine göre 110 İmam Hatip Okulu'nun yapıları da bitmiş durumdadır. Bunların da açılmasıyla 1978 başlarında 400'ün üstüne çıkacaktır sayıları. Oysa bu okulları bitiren gençler yüksek öğretim kurumlarına girmek, çeşitli hizmet alanlarına yayılmakla, politikacıların da bu yollarda onları isteklendirmeleriyle asıl ereklerinin dışına çıkmaktadırlar. Erbakan bir TV söyleşisinde İmam Hatip liselerini bitirenlerin ilkokullara öğretmen olarak atanmaları için yapılan çalışmaların ilerlediğini bildirmiştir. Bu tırmanış yasa dışı bir uygulamanın sonucudur. 1968'den beri öğretmen okulları da ereklerine karşıt bir uygulama içine sokulmuş, sinsi ve düzenli bir çaba sonucu komando karargahı durumuna getirilmişlerdir. Bütün bunları bağrına basan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanları da bu okullara ihtiyaç olduğunu, milletin ölüsünü yıkanması gerektiğini haykırmaktadırlar. Bunlar ölü yıkayıcı yetiştirmeye mi yoksa halkın uyanması, dirilmesi için mi oraya gelmektedirler anlaşılmayan bu. Daha da var anlaşılmayan şeyler. Atatürk'ün en çok önem verdiği ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkışın baş öğesi saydığı laiklik nerede? Hem de anayasaya karşın. Ne zamanda olacak bu toplumun çilesi? Atatürkçü gençlere kaç, yobaza tut diyen politika yobazının sakal okşamaları bitmeyecek mi? Gençler gerçeklere dosdoğru bakmalı, yobazın ve yobaz anlayışın karşısında yer almalıdırlar. Doğru. Bu doğru ama Yaşar Tunagür adında birini Diyanet İşleri'nin başına getirip de onun kanlı pazarlar, Yıldız Teknik Okulu baskınları, İmran Öktem'in cenazesinde irtica hortlatma gibi düzenlemeleri yapmasını sağlamak da doğru mu? Ulus, vatan yararına mı? Hatta iktidarın yıkılmasını ne kadar geciktirir dersiniz? Gül, bülbül. Biraz kendimle ilgili ama bu yılın Mart ayında geçen küçük bir olayı anmam gerekiyor önce. Ankara'da bir öğretmen okulu vardır. Bana kalırsa yalnız adı öğretmen okuludur bunun. Öğrenciler doğadan uzak, gerçeklerden uzak olarak yalan yanlış yazılmış ders kitaplarıyla, bağnaz tutucu ve de laf milliyetçisi müdür ve öğretmenlerle baş başa bırakılmışlardır. Gösteriş olarak açılan ve binlerce çocuğun canını okuyan bu tip okullar üzerinde her fırsatta duruyoruz. Şimdi bu okulda geçen olaya gelelim. Köylerde kısa bir süre için uygulama yapmaya giden öğrenciler dönmüştür. Derslikte uygulama işlerini yürütmekle görevli öğretmen ders yapmaktadır. Konu köy gerçekleri ve bu gerçekler içinde nasıl çalışılacağı konusudur. Bir kız öğrenci sorar. Efendim, gerçi biz uygulamaya gittik, bir köy gördük. Ama köylüyle temas edemedik. Okulda yatıp okulda ders yapıp geri döndük. Buna rağmen geriden hoşumuza gitti köy. Arkadaşlarımızdan İzzetin Yaşar köylerimizin çok geri olduğunu söylüyor ve Makal'ın yazdığı Bizim Köy kitabının gerçeğe uygun olduğunu iddia ediyor. O kitabı ben okudum. Öyle köy olabileceğini sanmıyorum. Siz ne dersiniz? Hayır diyor öğretmen Halil Öztürk. O kitap propaganda için yazılmıştır. Kesinlikle öyle bir köy olamaz. Bu arada adı geçen öğrenci İzzettin Yaşar söz alır, kendi köyünün de öyle olduğunu açıklar. Bunları açık konuşmanın ne zararı olabileceğini sorar. Halil Bey burada kapatır. Soluk alın dışarıda der. Koridorun bir köşesine çeker Yaşar'ı. Bir daha böyle lafları açmayın sınıfta. Bunlar tehlikeli meselelerdir. Siz öğretmen olacaksınız, sınıfınıza girip dersinizi yapacaksınız. Eloğlu'nun üç keçesi beş oğlağı, köyün şöyle mi böyle mi oluşu sizi ilgilendirmez der. Bunu burada yazmamak için çok zorladım kalemimi. Bir bakıma sözü edilmeye değmez bu gibi şeylerin. O kadar çok ki böyle düşünenler, böyle ders verenler. Gelin görün ki basınımızda da bu açıdan bakarak yazı yazanlar özellikle günümüzde çoğaldı. Ne demek istediklerini, neyi savunduklarını anlamak da zor doğrusu. Durup dururken gül bülbül edebiyatına dönmek istiyorlar. Köyün çobanı yine dünyanın en mutlu insanıdır sanki. Çeşme başındaki köy kızı düşlenen cennet hurisine taş çıkartmaktadır. Köylü dertli çoğunluk olmaktan çoktan çıkmış, mutlu azınlığı geride bırakmıştır. 27 Mayıs devrimine kadar yukarıdakilerin hoşuna gitmek, çıkar sağlamak için bunu yapanlar vardı. Ama artık sorunlarımızı açıkça ortaya dökmek, yaramıza göre merhem aramak zamanı geldi diyorduk. Demek gelmemiş.